Değerli dinleyenler, bir fıkıh sohbetine daha birlikteyiz. Allah'ın selamı, bereketi ve feyzi üzeriniz olsun. Efendim, bize ulaşan sorulardan sohbetimize devam edeceğiz. Yine özellikle namazın şartları ile ilgili çeşitli sorular ulaştı. Bunların özellikle iki tanesi üzerinde durmuştuk daha önceki sohbetlerimizde. Hadesten taharet, necaseten taharet diye ifade edilen abdest, boy abdesti, özel haller, hanımların özür halleri gibi durumlardan bahsetmiştik. Dolayısıyla setri avret dediğimiz, ondan da bahsettik. İşte istikbali kıble, vakit niyet diye ifade edilen diğer şartlardan bu sohbetimizde söz etmek istiyoruz. Şimdi kıbleye dönerek namaz kılma. Yani namaz kılarken bir tarafa döneceğiz. Ne tarafa? Bir taraf olması lazım yani. Şimdi rastgele önüne gelen sağa sola, doğuya batıya yönelmeye kalkarsa ayrı ayrı yerlere zaten birlik bozulur. Bir birlik de lazım. Ve öyle bir yere biz dönmeliyiz ki namazda bir anlamı olsun, bir ecri olsun, bir gaye tahakkuk etsin. Bir birlik de oluşsun şekil açısından. Dolayısıyla bunlar elhamdülillah İslam'da sağlanmış. Nereye döneceğimiz, nasıl döneceğimiz, safları dümdüz nasıl yapacağımız uygulamayla gösterilmiş. Şimdi önce tabii ki Mekke-i Mükerreme'de bildiğimiz gibi 610 miladi tarihinde İslam geldiği zaman Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sabah ve akşam en az ikişer rekat namaz kıldığı yolunda rivayetler var. Yani namaz gerçi Mekke döneminin sonuna doğru son 1,5 yılda Miraç gecesinde 5 vakit namazın farz kılındığını biliyoruz. Ondan önceki dönemde ki 13 yıldır bildiğimiz gibi Mekke dönemi, son 1,5-2 yılda ancak 5 vakit namaz kılınmış sahabeler tarafından. Dolayısıyla 11,5 yıl 5 vakit namazın bulunmadığı dönem var. Oruç zaten yok. O da Medine-i Münevre'de farz kılınacak. Cuma namazı hakeza yine yok Mekke döneminde. Yani bir takım emirler, yasaklar, haramlar konuları, miras vesaire konuları hep Medine döneminde gelmiş. Müslümanlar orada bunları rahat yaşayabilecekleri bir ortamı orada buldukları için, orada yaşayabilecekleri için bunlar gelmiş. Mekke-i Mükerreme döneminde daha çok akide konuları, inançla ilgili, peygamber kıssaları, Yusuf suresi gibi pek hikmetli olaylar, geçmiş peygamberlerin kıssaları, geçmiş ümmetlerin, asi ümmetlerin başına gelen felaketler büyük ölçüde Mekke döneminden inen ayetlerde, surelerde anlatılmış. İbret alınsın. Dolayısıyla herkes işin farkına varsın. Hikmetli olayları değerlendirsin diye böyle bir yol izlenmiş. Kur'an-ı Kerim'in gelişinde. İşte kıble olayı da bunlardan birisi. Mesela önce öyle anlaşılıyor ki Bakara suresindeki 115. ayet-i kerimede kıble konusunda sanki Müslümanlar serbest bırakılmış. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de burada takdir hakkını kullanmış. Önceleri Peygamberimiz aslında namazını, duasını Kabe'ye doğru yapıyor Mekke'de. Fakat Kabe-i Muazzama'nın duvarlarında 360 tane deniyor putlar var, monte edilmiş. Duvarların her tarafı putlarla dolu. Müşrikler tavaf ederken, Kabe'nin etrafını dönerken ve kendine göre tapınmalarını yaparlarken putlar için, putlara dönerek yapıyorlar. Onların şeyi bu. Allah'a şirk koşarak putları ortak göstererek bunu yapıyorlar. Ve dualarına putları araya sokarak dualarını yapıyorlar. Ve onlardan yardım istiyorlar falan. Böyle bir anlayış var. İşte Müslümanlar da doğrudan doğruya Kabe'ye doğru namazlarını kılmaya başlayınca demişler bizden ne farkınız var? İşte bizim putlarımıza doğru dönüyorsunuz. Kabe'nin duvarları putlarla dolu. Siz de bizim yaptığımız gibi eğiliyorsunuz, secdeye kapanıyorsunuz. Putun önünde çok yakınında kılarlarsa tabii. O yüzden Peygamberimiz de Erkam bin Ebil Erkam'ın evinin tabii Kabe'nin yanına gittikleri olmuş. Orada zaten hemen tartışma da çıkıyor. Saldırıya uğramış Peygamberimiz. Hazreti Ebubekir aynı şekilde saldırıya uğramış, yaralanmış. Peygamberimize de üzerine hayvan işkembesi atacak derecede Kabe'nin yakınında namaz kılmaya kalkınca saldırılar olmuş. Neyse, Allah'ın Resulü Kabe'ye doğru tabii önceleri dönerken buna benzer problemler yaşanınca bu sefer gönlünde o gün için hiç değilse putların olmadığı Mescid-i Aksa var Kudüs'te. Kudüs'teki Mescid-i Aksa. O da yine Süleyman Aleyhisselam döneminden beri gelen, Davut Aleyhisselam o dönemlerde inşa edilen bir mescit. Mescid-i Aksa. Kutsal bir mescit yani. Gelen ayet-i kerimeler zaten ona da daha sonra dikkat çekilecek. Miraç olayı oradan olacak sonraki yıllarda. Dolayısıyla Peygamberimiz Aleyhisselam gönlü o tarafa meyletmiş. Ve namazları kısaca Kabe-i Muazzama'ya doğru değil de Mescid-i Aksa'ya doğru kılmaya başlamış Mekke döneminde. Ve oraya doğru uzun uzun süre oraya doğru namazlar kılınmış. Medine'ye geçince de bu devam etmiş. Mescid-i Aksa'ya doğru namaz kılma olayı. Kabe'ye doğru değil çünkü putlar var. Şimdi bununla ilgili Kur'an-ı Kerim'de mesela Bakara 115'in ayet-i kerime Velillahil meşruku vel megrubu vel magribu. Doğuda batıda Allah'ındır. Feynema tüvellu, siz ne tarafa doğru dönerseniz dönün, fetem vejullah, Allah'ın yüzü, rızası oradadır. Yani siz ne tarafa dönerseniz dönün, ne zaman namazlarınızda da ne tarafa dönerseniz anlamadığına müsait. Öyle anlaşılıyor ki Allah'ın Resulü bu geniş ufuktan hareket ederek takdir hakkını Mekke döneminde açık bir ayet-i kerime, yani Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya doğru namaz kılınız, kılabilirsiniz de ayet yok. Ama Peygamberimiz Aleyhisselam oraya doğru dönüp uzun süre namazlarını kılmış. Mekke döneminde dualarını yapmış. Beş vakit namaz farz olunca da Kudüs'e doğru hep namazlar kılınmış. Cemaatle kılınan namazlar da oraya doğru kılınmış. 1,5 yıldan fazla Mekke döneminde, bir o kadar da Medine döneminde. En az 3-4 yıl kadar cemaat halinde 5 vakit namazlarda Mescid-i Aksa'ya doğru kılınmış. Mekke-i Mükerreme'de ve Medine-i Münevvere'nin ilk yıllarında. Fakat ondan sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de artık geçtikten sonra tabii Kabe-i Muazzama uzakta kalmış. 450 kilometre Mekke ile Medine arasında mesafe var. Artık Kabe'nin putları görünmüyor. Mekke fethedilmemiş. Putlar henüz duruyor Kabe duvarlarında ama kendileri uzaktalar. Dolayısıyla Allah Resulü gönülden dua etmeye başlamış. Ya Rabbi, gerçek kıble neresi olacaksa ki gönlü Kabe-i Muazzama'da Peygamberimizin, gerçek kıble orası olması lazım. Putlar da bir gün temizlenecek, Mekke fethedilecek ama ona zaman var. 8-9 yıl sonra ancak olabildi bu Mekke'nin fethi falan. O yüzden Allah Resulü dualarında Cenab-ı Hak'tan ne olacaksa, kıble ne tarafı olacaksa ya Rabbi bunu bize bildir diye, ki gönlünde Kabe var, dua etmeye başlamış. Ki ayet-i kerimede Bakara suresi 144. ayette Nesadullah kadnera tekalbi ve şikefissema, ey Habibim sen yüzünü göğe doğru çevirmekte olduğunu biz görüyoruz. Felenüvenlenneke kıbleten terdahe, ve seni razı olacağın ya da razı olmakta olduğun, gönülden istediğin, arzu ettiğin kıbleye seni çevireceğiz ey Habibim. Ve o kıble de şudur. Feveli veceke şatırıl mescid-i haram. Ey Habibim, mescid-i haram tarafına yüzünü çevir. Kıbleni değiştir yani. Artık kıblen senin Kabe-i Muazzama'dır. Bakara suresi 144. ayette artık Peygamberimizin duasının kabul edildiği ve Mescid-i Aksa'nın kıble olmaktan Kabe-i Muazzama'nın kıble haline getirildiği belirtilmiş. Ve haytü mâ küntüm, siz nerede olursanız olunuz, fevelü vücühekum şatrahu, bundan sonra yüzlerinizi onun tarafına, yani Beytullah Kabe-i Muazzama tarafına çeviriniz. Namazları tabii ki. Tabii bu arada ve inerledine ütül kitabe leyalemin en levhul hakkum rabbihim, kendine kitap verilen Hristiyanlar, Yahudiler bunu istismar edecek. Yani şimdiye kadar kıldığınız namazdan ne oldu? Hani Mekke'de, Medine ilk dönemlerinde Mescid-i Aksa'ya doğru namazları kıldınız. Şimdi Kabe'ye döndünüz. Önceki namazlarınız ne oldu? Onları yeniden mi kılacaksınız falan gibi insanların kafasını karıştırmak için konuşanlar olacak ama ey abim bunlar önemli değil diye ayet-i kerimenin devamında Müslümanlar uyarılacak. Mesela 149. ayette ve min haysu hareşte, sen nereden çıkarsan çık, nerede olursan ol yine, feveli ve cekeş hatırlamesle haram, yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Bundan sonra namazlarını o tarafa doğru kıl, kıbleye doğru. Ve ennehu lil hakku min rabbike, Rabbinden olan gerçek hak, doğru olan budur. Ve mallahu bi gafilin ma ta'malun, Allah sizden yapmakta olduklarınızdan gafil değildir. Her şeyi bilmek, görmektedir. Yine hemen devam ayet-i kerimede yine tekrarlanıyor. Ve min haysu haraçta, nereden çıkarsan çık ey Habibim ve ey müminler. Feveli ve çirşatil mescid-i haram, namazlarda mescid-i haram tarafına yüzünüzü çevirin. Yüzünü çevir. Siz de çevirin. Vahaytu ma küntüm feveli vücuhekum. Yine ey müminler, siz de nerede olursanız olun, feveli vücuhekum şatrahu, yüzlerinizi o Kabe-i Muazzama tarafına çeviriniz diye. Ayrıca bütün müminlere de özel olarak hitap edilmiş. Bu şekilde kısaca Kabe-i Muazzama Mekke-i Mükerreme'ye çevrilmiş oldu. Daha doğrusu müminlerin kıblesi Kabe-i Muazzama oldu. Medine Münevvere'nin ilk 1,5 yılında gerçek Kabe bu ayet-i kerimelerle peygamberimize bildirildi. Hemen Allah'ın Resulü bu ayetler, ilk ayet özellikle gelir gelmez kıblenin değişikliğiyle alakalı, tabii yeni kıbleye doğru namazı kıldırmaya başladı. Bir rivayette şimdi Mescid-i Kıbleteyn diye Medine-i Münevvere'de ziyaret edilen, iki kıbleli mescid diye Türkçeleştirilen bir mescid var. Bir rivayette peygamberimizin kendisi, bir rivayette oranın mesela vakit namazlarında orada da namaz kılınıyor. Mescid-i Nebevi'ye gelemeyenler, biraz uzakçı yer orası, toplanıp orada namazları kılıyorlar. Rivayete göre ikindi namazına, öğle namazı vakitlerinde kıble değişikliği olmuş. Medine merkezinde peygamberimiz ayeti tebliğ etmiş sahabelere. İkindi namazına birisi gelmiş, namazın tam ortasındayken sahabilerden, kıble değişti, kıble değişti diye yüksek sesle seslenmiş namazın ortasında, arkadan gelerek. Bunun üzerine imam hemen mesajı almış tabii. Ayet geldi demek ki, Kabe-i Muazzama'ya kıble çevrildi. Hemen namazın ortasında bir tur atarak imam ters tarafa geçmiş. Malum Mekke ve Medine Münevvere, yani böyle bir kıble değişikliği sebebiyle Medine Münevvere çok kuzeyde, Mekke güneyde kalıyor. Mescid-i Aksa kuzeyde. Tam ters tarafa doğru namaz kılınırken aksi yöne dönmek gerekince saflar da yer değiştirmiş. Hanımlar var, onlar da arkaya bir tur atarak geçmişler namazın ortasında. Namazın kısaca yarısı Mescid-i Aksa'ya doğru, diğer yarısı da şimdiki Kabe-i Muazzama'ya doğru kılınmak sureti tamamlanmış. Ve buraya iki kıbleli mescid denmiş. O mescidin ismi öyle olmuş yani. Ondan sonra ertesi sabah namazında Kuba'ya mesela, oradaki mescide bir sahabe haber götürmüş. Orada da kıble değişikliği olmuş ve diğer öğrenenler kıbleyi bir iki gün, üç gün içinde yeni Kabe-i Muazzama'ya doğru tahsis etmişler, düzeltmişler. İşte İstikbal-i kıble dediğimiz, bu da demek ki namazın şartlarından. Biz namazı bilerek başka tarafa doğru kılmaya kalkarsak inadına, yani her taraf Allah'ındır, Allah'ın yüzü, rızası her yerde buyurulduğuna göre ben bu ayetle amel edeceğim dersek olmaz. Çünkü gelen ayet-i kerimelerde 2-3 tanesi, 4 tanesi dikkat edilirse, siz de ey müminler yüzünüzü Kâbetullah'a doğru, Mescid-i Haram'a doğru çeviriniz buyurulması bağlayıcıdır. Oraya doğru dönmeden kılınacak namaz sahih olmaz. Yalnız yanlışlıkla bunu yanılarak yaparsak ne olur? İşte burada semalimler şunu söylemişler. Önce taharri, araştırma gerekir. Kıble acaba neresidir diye araştırmamız lazım. Araştırdık, kıble şurasıdır diye kanaat sahibi olursak oraya doğru tabii ki dönüyoruz. Eğer bir kanaat sahibi olamadıysak zannı galibimize göre hareket ediyor. İnşallah şu taraftır diye. Ki soracak kimse yoksa tabii ki. Fakat soracak kimse varsa, ona sorduğumuz zaman o yanlış bilgi verirse tabii biz ona güveniyorsak ona göre kıldığımız namaz da geçerli. Mesela otellerde falan şimdi gittiğimizde hemen çekmeceye bakıyoruz. Orada kıble şeyi koyuyorlar şimdi. Bir çizgi çekiliyor. Kıble diye yazıyorlar mesela. Ok gibi. Oradan anlıyorsunuz. Bazıları tavana veya duvara kıble tarafını gösteren işareti koyuyorlar bazı oteller günümüzde elhamdülillah. Bunlar yapılmaya başlandı, sevindirici. Yani otel görevlilerine falan sormanıza gerek olmadan hemen otel odasındaki uygunca bir yerde arıyorsunuz kıble işaretini. Orada buluyorsunuz, o işarete göre yönelip namazınızı kılabiliyorsunuz. Buralarda da bunlar oluyor. Fakat böyle değil de her nasılsa araştırmışsınız, bulamamışsınız kıbleyi. Namaza durdunuz, bu arada bilen birisi girdi veya geldi diyelim yakınımıza. Yanlış tarafa durmuşsunuz, tam aksi yönde kıble diye söylediği takdirde namazın ortasında aynen kıble temsilinde olduğu gibi bizi uyaran kişinin söylediği tarafa dönebiliyoruz namazı bozmadan. Eğer uyarılmamıza rağmen gerçek kıbleye dönmeden ben namaza böyle durdum tamamlayayım dersek namaz bozuluyor. Yani iade gerekiyor. Yani böyle bir uyarma namazın içindeyken yapıldıysa bilenler tarafından o tarafa dönmemiz gerekiyor. Namaz bittikten sonra uyarıldıysak ya da kendimiz fark ettik diyelim kıblenin başka tarafta olduğunu, artık o zarar vermiyor. Namaz bittikten sonra kılınan namaz geçerlidir. Daha sonra yanlış kıbleye doğru kıldığımızı anlasak bile namazın iadesi gerekmiyor. Kıble buna benzer şekilde kısaca namazın şartlarından biri olarak yerini almış. Namazın içindeyken kısaca özellikle göğsümüzün kıble tarafından başka tarafa çevrilmemesi gerekiyor. Tabii tam kıble cihetini bulmak bazen mümkün olmayabilir. O tarafa doğru. Zaten şatır kelimesi kullanılmış ayet-i kerimede de. Satral mesdaram tarafı. Mesela ilel mesdaram da buyurulabilirdi. O zaman mesdaram denilen kısma mutlaka dönmemiz gerekir anlamı çıkardı. Mesdaram tarafına deyince o tarafa doğru dönmek. Biraz genel bir ifade burada yerini almış. İyice açı olarak yani tam çizgiyi pek bulduramasak bile, çünkü seccade azıcık yan tarafa 5 santim yan tarafa kayıverse kıbleden ileride öyle bir açı meydana gelir, Mısır'a doğru namaz kılmış oluruz. Biraz sola doğru seccade dönüverse yanlışlıkla, ki evlerde oluyor bu gibi durumlar, belki Irak'a, Bağdat'a doğru ileride çizgi çektiğimiz zaman dönmüş oluyoruz. Yani ileride açı büyüdükçe, yani Kabe'yi Mekke ile Bağdat'ın arası diyelim 800 kilometre, 1000 kilometre. 1000 kilometre yan tarafa doğru dönmüş. Zarar vermiyor hulası. İyi niyetliysek, kasıtlı bir dönme yoksa sağa sola azıcık sapmalar Kabe-i Muazzama'yı görmeyenler için musamaha karşılanmış. Şafii mezhebi biraz daha hassas. İlla Kabe-i Muazzama'nın kendisine doğru dönmek gerekir. Bunda ısrar etmek lazım. Namaz kılanların çok dikkat etmesi gerekir anlamında. Şafiler daha dikkat. Fakat bizim Hanefiler de o tarafa doğru dönmek yeterlidir denmiş. Ve camilerin mescidinin yapımında da hep buna dikkat edilmiş. Ki günümüzde bunlar kıblename denilen bir takım aletlerle çözümlendi. Hatta cebimizdeki akıllı telefonlarımızda bile kıblename var aslında. Yani kıbleyi gösteren programlar var pek çok telefonlarda. Telefonu yere koyduğunuz zaman size kıble tarafını tam doğru olarak gösterebiliyor. Yani bu konular günümüzde bir hayli kolaylaştı. Şimdi vakit ve niyet diyoruz. Namazın vakitleri. Namazın vakitleri Kur'an-ı Kerim ayetleriyle ve hadis-i şeriflerle çok açık olarak ifade buyurulmuş. Namazlar hangi vakitlerde kılınır? 5 vakit namaz. Şimdi önce tabii namaz bildiğimiz gibi Miraç gecesinde farz kılınınca rivayete göre ertesi gün Cebrail aleyhisselam gelmiş. Ya Muhammed demiş, sana namazların nasıl kılınacağını ve namaz vakitlerini göstereceğim. 2 gün süreyle Cebrail aleyhisselam her namaz vaktinde gelmiş ve 5 vakit namazı peygamberimize kıldırmış. Ve kaçar rekat olduğunu göstermiş. Bunlar sayı hadislerle sabit. Şimdi ilk gün öğlen namazını diyelim kılınacak. Öğlen namazı tepe noktasından batıya yöneldiği zaman hemen kıldırmış. Geciktirmeden Cebrail aleyhisselam peygamberimize. Onun da cisimlerin gölgesi bir misli olunca gelmiş birinci gün. İkinci namazını kıldırmış. Ondan sonra güneş batınca gelmiş. Oruç, insanın orucu bozduğu zamanda diyor peygamberimiz. Akşam namazını kıldırmış. İşte ortalık kararınca gelmiş, yatsı namazını kıldırmış birinci gün. Ondan sonra şafak söktüğü zaman, fecr-i sadık dediğimiz sabah seher vaktinden sonra ortalık ağarmaya başlayınca gelmiş, sabah namazını kıldırmış birinci gün. İkinci gün gelmiş Cebrail Aleyhisselam. Birinci gün öğlen namazını hemen güneş tepe noktasından batıya meyledince kıldırmıştı. İkinci gün cisimlerin gölgesi bir misli olunca kıldırmış. O hadis-i şerif metninde. İkindi namazının cisimlerin gölgesi iki misli olunca kıldırmış. Geç vakte bırakmamış mesela. Hani son vaktini göstermek için. İyice güneşin batmasına yakında malum kılınabiliyor günümüzde ama mekruh diyoruz mesela. Güneşi iyice sarardığı zaman da kılmak mekruh. Cebrail Aleyhisselam geciktirmemiş. Cisimlerin gölgesi iki misli olunca ikindi namazını kıldırmış. Ondan sonra akşam namazı yine güneş batınca kıldırmış. Birinci gün, ikinci gün geciktirmeden. Yatsıyı gecenin üçte biri falan geçince, gece yarısı olmadan kıldırmış. Gece biraz ilerleyince kıldırmış yani. Halbuki yatsı namazı bildiğimiz gibi sabaha yakın, sabah ezanları okunmazdan önceye kadar kılınabiliyor. Zaruret hallerinde, kılamadığımız durumlarda. Vakti o zaman kadar yayılabiliyor ama Cebrail Aleyhisselam o kadar geciktirmemiş. Neden? Akşamdan kılınsın, yatılsın anlamında bir usul konmak isteniyor. İşte neyse, ikinci gün sabah namazını da ortalık biraz ağarınca kıldırmış. Güneşin doğmasından önce kılınacak şekilde sabah namazı da kılınmış. Yani böylece ya Muhammed demiş, işte namaz tabii rekatlarını da şimdiki kıldığımız gibi kıldırmış. Sabah 2 rekat namazı, öğlen 4 rekat, ikindi 4 rekat, akşam 3 rekat, yatsı 4 rekat olmak üzere Cebrail Aleyhisselam şu anda kıldığımız farz namazları göstermiş ve onların vakitlerini. İşte demiş, ilk vakti ve son vakitleri ya Muhammed, namazların kılınışı budur buyurmuş. Yani böylece bizzat Peygamber Efendimiz'e Cebrail Aleyhisselam rehberlik yaparak bütün namazların rekatlarını ve kılınma vakitlerini göstermiş. Şimdi Cebrail Aleyhisselam ve Peygamberimiz bu vakitleri nereden aldılar? Tabii ki Kur'an-ı Kerim'den. Kur'an-ı Kerim'de namaz vakitleri ilgili ayetlere şöyle baktığımız zaman neler görüyoruz? Bir ayet-i kerimede Hud suresi 114. ayet-i kerime oluyor. Mesela اَقِمِ السَّلَاتِ تَرَفَيْنْ نَارِ وَزُلَفَمْ مِنَ الْلَيْلِ. Ey Habibim, gündüzün iki tarafında namaz kıl. Gündüzün iki tarafında. وَزُلَفَمْ مِنَ الْلَيْلِ ve gecenin ilk saatlerinde. Zülef, gecenin ilk saatlerinde namaz kıl. Şimdi gündüzün iki tarafı deyince genellikle bu sabah, öğle veya ikindi olarak yorumlanmış. Yani ikindi sonuna doğru, gündüz bitmeden önce kılınan son namaz. Baş tarafında da gündüz kısmının sabah namazı var baş tarafında. Veya sabah namazı gece kısmında kılınıyor dersek, güneş doğmadan kılındığı için bu sefer öğle namazı kastedilmiş olur. Ve ikindi, öğlenle ikindi kastedilmiş diye yorumlar getirilmiş ayet-i kerimeye. Gecenin ilk saatlerinde zülef kelimesi de akşam ve yatsı namazlarını kapsar diye yorumlanmış. Yani bu ayet-i kerimede beş vakit namazın yerini aldığı bu şekilde tarih boyunca ya da yüzyıllardır alimler tarafından belirlenmiş. Ayetin devamında innel hasenat yudibne seyyiat, şüphesiz haseneler yapılan iyilikler seyyiatı yok eder. Derke dikrali zakirin, şüphesiz bu zikredenler için işte büyük bir zikirdir, hatırlatmadır. Yani hatırlamak isteyenler için bir hatırlatmadır diye ayet-i kerime noktalanıyor. Başka bir ayet-i kerimede İsra suresi 78-79. Ayetlerde şöyle buyuruyor. وَاَقِّمِسْ سَلَاتَ لِدُرْكِ الشَّمْسِ. Ey Habibim, güneşin batıya meyletmesinden itibaren namaz kıl. Güneşin zevali diyoruz buna biz. Tepe noktadan batıya yöneldiği andan itibaren namaz kıl. اِلَا غَسَقِ اللَّيْلِ, gece karanlığı basıncaya kadar. Şimdi öğlen namazı girdi, ikindi girdi, akşam girdi, yatsı da girdi. Gece karanlığı basınca, karanlık olunca tam olarak yatsı namazı vakti girer. Böylece 4 vakit namaz, sabah namazı hariç hemen bu ayet-i kerimede ifade ediliverdi. Başka ve Kur'an-ı Fecr'i, bir de fecir okuyuşu sabah namazı anlamında. Salatül Fecr, sabah namazı demek bildiğimiz gibi. Fecir kıraatı, yani sabah namazı ve sabah namazını kıl. İnne Kur'an-ı Fecr, çünkü sabah namazı kâne meşhûden şahitli bir namazdır. Rivayete göre gece melekleriyle gündüz meleklerinin devir teslim yaptıkları görev, gece melekleri çekilip gündüz meleklerin görevi devraldığı bir zamandır diye ayet-i kerimenin son kısmı tefsir edilmiş. Ayet-i kerime devam ediyor bir sonraki. Ve minelleyli fetehecet bihi nafiletelek. Geceden, gecenin bir bölümünde teheccüd namazı kıl. Nafiletelek, sana ait bir nafile namaz. Fazlatan bir namaz olarak ey Habibim, gecenin bir bölümünde de namaz kıl. Burada gecenin hangi bölümde kılınacağı tam olarak ifade edilmemiş ama gecenin son kısmı, seher vakti dediğimiz vakitte kılınması gerektiği de ifade edilmiş. Başka bir ayet-i kerimede tabii asıl namazın belli vakitlerde kılınması gerektiği Nisa suresi 103. ayet-i kerimede genel bir ilkeye bağlanmış. Nesabı da inne salate kânet alemine kitaben mevkuta. Şüphesiz namaz müminlere vakitleri belli bir farz olarak farz kılınmıştır. Yani namazın belli vakitleri vardır. O vakitlerde kılınması farzdır anlamında. Nisa suresinde vakitlere dikkat edilmesi istenmiş. Mesela Bakara suresi 238. ayet-i kerimede de ikindi namazına şöyle yer verilmiş ayrıca. Nesadübillah. Hafizu aleyhissalavati ve salatil vusta. Siz namazları kılınız. Namazları aralıksız kılın. Namazlara devam edin. Özellikle ve salatil vusta. Orta namaza dikkat ediniz. Ve kumu lillahi kanitin. Ve Allah'a itaat ederek ayakta durarak namazlarınızı kılınız buyurulurken orta namaz diye bu ayet-i kerimede söz edilen namazın ikindi namazı olduğunu Peygamberimiz ifade buyurmuş. İşte ikindi namazı ile alakalı da buna dikkat çeken özel bir ayet inmiş. Sebebi diyor bazı alimler, ikindi namazı mesainin ortasına rastlar, içine rastlar. Yani akşamın tam sonunda değildir, başta değildir, ortası da değildir. Günün ortası ile akşamı arasında bir durumu vardır. Akşam işten dönüş, efendim çeşitli sebepler, işleri toparlama gibi sebeplerle ikindi namazı kılınmasında biraz zorluk çekilen bir namazdır. Özellikle bu namaza devam ediniz buyurulması bir dikkat çekmedir. Ve bu namaza da hakkını verme gerektiğini ifade eden bir ayettir, delildir diye zikredilmiş. Şimdi bu duruma göre demek ki namazların belli vakitlerde kılınması gerekiyor. Bir de bazı vakitlere özel olarak dikkat çekilmiş. Mesela fazilet bakımından Allah'ın Resulü esfirut salate subuh veya salatel fecr buyurmuş. Sabah namazını isfar ediniz. Biraz geçe bırakın. Yani ortalık ağırınca isfar, atılan okun düştüğü nereye düştüğü görülecek derecede ortalığın ağırması anlamına gelir diye tarif etmişler o dönemde. Yani önümüze baktığımız zaman bir taş mı var, ayağımıza bir şey mi takılır, onları görecek derecede ortalığın aydınlandığı zamana isfar kelimesi kullanılmış. O zaman namazı ortalık şöyle ağırdık zamanda kılınız şeklinde. Hanefi mezhebi buna itibar ederek öyleyse demişler namazın, sabah namazını yani hemen fecr-i sadık dediğimiz namaz vakti girer girmez kılmak yerine biraz geciktirmek, ortalık ağırınca kılmak sünnete daha uygundur bu hadis-i şerife göre demişler. İkindi namazı için veya ya da önce öğlen namazı için yine ebdu salata zuhru mesela buyurulmuş hadis-i şerifte. Öğlen namazını biraz serine bırakınız. Ebdu salata zuhur. İbrat, yani serinlediği zamana biraz geciktirin. Çok aşırı sıcak günlerde acele etmeyin. Biraz ortalık serinlediği zamana ikindiyi tehir edin. Öğlen namazını tehir edin diye Peygamberimiz emir sigasıyla buyurmuş. İşte bu sebeple de demiş Ebu Hanife, burada cisimlerin gölgesi bir misli oluncaya kadar İki, öğlen namazını geciktirmek, ikindi namazını da cisimlerin gölgesi bir misli, iki misli olduktan sonra kılmak daha uygun demiş. Çünkü bizim bölgelerimizde ortalığın biraz serinlemesi ancak cisimlerin gölgesi bir iki misli olunca olabiliyor sıcak iklimlerde, bölgelerde diye ikindi namazın vaktini cisimlerin gölgesi iki misli olduktan sonra vaktinin girdiği yolunda İmam-ı Azam'ın içtihadı ortaya çıkmış. Şimdi buna, bu duruma göre tabii bir de Efteresü Selavat li evvelihel vakt diye bir hadis-i şerif var. Daha sağlam bir hadis-i şerif veya yaygın diyelim. Yani namazların en faziletlisi ilk vaktinde kılınandır. Vakti girer girmez ilk fırsatta kılınandır anlamında. Şimdi öyle olunca sabah namazını biz bir yarım saat 45 dakika geciktirip veya bir saat neyse ortalık iyice ağrınca kılalım. İkindi namazını hele bir sebep yokken öğlen namazını geciktirelim, ikindiye doğru kılalım dediğimiz zaman demiş İmam-ı Şafii. Bunda problem var. Bunun sebebi var. Cemaatin toplanması için peygamberimizin belki geçici olarak söylediği bir söz vardır. Çünkü aşırı sıcakta yine cemaatin toplanmasında zorluklar olabildiği için o özel bir durumla ilgili olarak olabilir. Ama bu genel olan hadis-i şerifte namaz vakitleri girer girmez ilk fırsatta namazla meşgul olmak, namazı kılmaya çalışmak en faziletli olandır. Bu hadis-i şerif onu ifade eder demiş Şafii mezhebinde. Kısaca sabah namazı vakti girince hemen insanların abdest alıp gireceği bir zaman belki beklenir ama hemen namaz kılınır. Henüz ortalık ağarmadan. Öğlen namazı aynı şekilde geciktirilmeden kılınır. Bu esas alınmış. Şimdi günümüzde doğrusu özellikle seher vaktini değerlendirmekle ilgili hadis-i şerifler, ayet-i kerime de var. Bir seher vaktiyle alakalı bildiğimiz gibi. Hani feteheccüd bir nafiletellek. Ey Habibim teheccüd namazı kıl. Özellikle gecenin bir bölümünde teheccüd namazı kıl diye peygamberimize. Ümmeti de sünnet olarak şamil olduğu teheccüd namazını kabul ediliyor. Ne zaman kılınır? Gecenin son üçte birinde. Başka bir rivayette altıda bir olabiliyor. Yani gecenin son üçte birinin sonuna doğru seher vakti namazı kılalım, gece namazını. Ondan sabah namazını bekleyelim dediğimiz zaman erken kalktık sabah namazından önce, yani yarım saat 20 dakika neyse teheccüd namazımızı falan kıldık. Seher vaktini belki Kur'an-ı Kerim okuyarak, dua ederek, herhangi bir cemaatle şeyimiz varsa, dualarımız varsa o duaları okuyarak, tesbihimizi çekerek sabah ezanları okunduğunu kabul edelim. Ondan sonra da ayrıca 45 dakika camiye gittiğimiz zaman bir saat belki imsak vaktinden itibaren 45 dakika daha beklemek aslında sanki biraz cemaatin fazla yorgun düşmesi demeyelim ama dolayısıyla yeniden istirahat etmesine ara verme anlamına da girebiliyor. O yüzden aslında bilemiyorum, Şafii mezhebinin uygulaması daha mı uygundur? O da hadis-i şerife dayanıyor. Daha sağlam bir hadise dayanıyor. Aslında imsak vakti girdikten sonra ezanlar hemen okunarak ondan sonra 15-20 dakika kadar bekleyip, ki günümüzde yarım saat veya 40 dakika sonra okunuyor ezanlar şu anda. Yani sabah namazı vakti giriyor. İmsak vakti, oruca başlanacak vakit giriyor. Sadece Ramazanlarda sabah ezanları vaktinde okunuyor bildiğimiz gibi. Yani tam imsak vaktinde sabah ezanları okunuyor ki oruca tam zamanında başlansın. Fakat Ramazan'dan sonra şu anda Türkiye'de genel olarak bütün camilerde, şehirlerde sabah ezanları takvime baktığımız zaman en az yarım saat sonra okunuyor. Geç okunuyor yani. Ondan sonra da yarım saat 40 dakika belki camide bekleme süreci başlıyor. Bir saat, en azından bir saate yakın bir gecikmeyle sabah namazı kılınıyor. Neye dayanarak? Peygamberimiz esfiru salatel fecir buyurmuş. Sabah namazını isfar edin. Biraz geç kılın. Neden? Çünkü Peygamberimiz zamanında uzak yerlerden Mescid-i Nebevi'ye gelmeye çalışıyorsa, ulaşmaya çalışıyorlar. Peygamberin arkasında namaz kılalım manasında. İşte onların yetişmesi, abdest alması, boy abdesti gereken varsa boy abdesti alması için bir zamana ihtiyaç olmuş. Cemaatin toplanması için Peygamber Efendimiz sabah namazında biraz cemaatin beklenmesini, toplanması için beklenmesini arzu buyurmuş. Şimdi günümüze geldiğimiz zaman eğer sabah namazı camilerde kılınacaksa ezanı işiten kimse zamanında işitse hazırını ne kadar zamanda yapar? Abdest alacak, mescide girecek. Ne kadar yerlerden gelir mescide, çevresi belli mescitlerin. Çok uzak yerlerden gelmeler söz konusu olmuyor çoğu zaman. Veya boy abdesti gerektiğini kabul edelim. Sabah ezanlarında uyandı, boy abdesti aldı geldi. Yine 15-20 dakikayı geçmez mesela. Kısaca 15-20 dakika Arabistan'da öyle oluyor mesela. Şeylere bakıyorsun, mescitlere. Sabah namazı, sabah ezanı okunduktan 15-20 dakika sonra kılınır. Öğlen namazı 10 dakika sonra kılınır. İkindi namazı ezan okunduktan 8 dakika sonra farza durulur gibi. Farzlar tabii kastediliyor namaza durmak deyince. Dolayısıyla öğlen ikindi namazı, ikindi ezan okunduktan 10 dakika sonra namaza durulur gibi uyarılar var mescidin önünde. Mesela kanaatimizce bu şekilde mescidin önüne farza durulacak olan dakikalar yazılsa, ezan okunduktan 5 dakika sonra denebilir. Öğlen namazı, ikindi namazı için, akşam namazı için hele acele etmek de zaten akşam namazında gerekiyor. 5 dakikaya kadar düşülebilir farza durma kısmı. 3 dakikaya düşülebilir akşam namazında. Ama sabah namazıyla öğlen namazlarında da bunu 15-20 dakika diye bilfarz ilan edilse veya yarım saat olsun günümüzde 45 dakika, 1 saat. Yani imsak vaktinde takvime bakıyoruz. Namaza durma vaktine bakıyoruz. İmam efendinin farza durduğu vakte 1 saat kadar vakit geçebiliyor. Bunun üzerinde Diyanet İşleri'nin de kanaatimizle düşünmesi uygun olur. Bir değerlendirme yapmak gerekir. Yani o iki hadis-i şerifi kastediyoruz tabii. Yani esfiru sırate subuh hadisi ile eftelü salavat diye velhel vakt. Namazların en faziletlisi ilk vaktinde kılınandır hadislerini yan yana getirerek bir değerlendirme yapma imkanımız var. Çünkü sünnet hadisler bizim ana delilimiz. Bir de namazların cem'i ile ilgili, birleştirmesi ile ilgili bir konu var gelen sorular arasında. İki namazın cem edilmesi malum, hac sırasında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem öğlenle ikindiyi, akşamla yatsıyı cem ederek kıldırmış. Öğlen namazı vakti girer girmez farzını kıldırmış. Arkadan Bilal Habeşi kâhmet getirmiş, ikindiyi de kıldırmış ikişer rekat seferi olarak. Akşam bildiğimiz gibi Arafat'tan hareket ediliyor akşam namazını kılmadan. 8-10 kilometre Müzdelife'ye, yaya, tabii o zaman develerle, atlarla gidiliyor neyse kafile halinde. Tabii 2-3 saat geçiyor yerine göre. 4 saat gece yarısı oluyor. Akşam namazı vakti çoktan geçiyor. Günümüzde de öyle. Yatsı namazı vakti girdikten sonra Peygamberimiz önce akşam namazını kıldırmış Müzdelife'de. Arkasına hemen yatsı namazını kıldırmış. Buna cem etme. Cem-i takdim, cem-i tehir denmiş gerçi. Birisi ikindi namazını öne alarak kılma olmuş Arafat'ta. Müzdelife'de ise akşam namazını geciktirerek kıldırma. Yani belki akşam namazını 2 saat vakti geçtikten sonra mesela yatsı namazıyla birleştirerek kıldırılmış. İşte bunu hac sırasında Peygamberimizin yaptığı bir defa bütün kaynaklarda olan bilgi, delil olarak 120 bin hacı bu şekilde namazını kılmışlar. Şimdi günümüze tabii diğer namaz kılmalara gelince, acaba seferi olan da bunu birleştirebilir mi diye konu incelendiğinde, Hanefi mezhebi her namaz vakti demiş, her namaz kendi vaktinde kılınmalıdır, en faziletli olan budur demiş. Yolculuk sırasında da illa öğlenle ikindi cem edilecekse öğlen namazın sonuna doğru demiş. Saate bakılır günümüze göre düşünürsek veya güneşin gölgelerin durumuna göre. Öğlen namazı kılınır, ikindi namazı arkadan kılınıverir demiş. Biri son vaktinde öğlen namazı, diğeri son vaktinde kılınmış olur. Akşamla yatsı namazı birleştirilecekse akşam güneş battıktan sonra yola devam edilir. Ya da beklenir neyse. Ondan sonra yatsı namazına 10 dakika kala diyelim. Abdestimizi aldık. Akşam namazını kıldık. Arkadan yatsıyı da kılıverip. Bu suri cem oluyor, dikkat ediniz. Yola devam etmek. Yani birini son vaktinde, diğerini ilk vaktinde kılmak üzere ikisini bir arada mola verdiğimiz sırada. arabayla giderken saate bakıyoruz. Diyelim akşam namazı vakti ne zaman çıkıyor? İşte 6:30'da akşam ezanı oluyorsa 7:30-8:20 kala yasramızı vakti girdiğini kabul edelim mesela. Dolayısıyla biz 7:30'da mola veriyoruz. Hemen abdestimizi alıyoruz. Akşam namazını kılıyoruz. Yatsıyı da kılıveriyoruz. Hanefi mezhebin anlayışı böyle. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu Tebük yolculuğu sırasında defalarca öğlenle ikindiği, akşamla yatsıyı cem ettiğine dair rivayetler var. Dolayısıyla Allah Resulü uygun bir zamanda tabii yerde mola veriyor. İki namazı cem ediyor. İşte Hanefi yorumunda efendim Allah Resulü uygun yer derken öğlen namazının vaktini kaçırmadan son vaktine doğru mola verdi. Ondan sonra öğlen namazını kıldırdı ki ikindi vakti de giriyordu zaten o sırada. İkindiyi de kıldırıverdi. Akşam namazını yola devam ediyorsa askeri kafileyle biraz geciktirdi. Ortalık iyice kararmadan mola verdi. Akşam namazını kıldı, kıldırdı. Arkadan yatsı zaten girmişti bu arada. Yatsıyı da kıldırıverdi gibi. Hanefilerin yorumu bu. Fakat hadis-i şerif metinlerinde bu açık bir konu değil. Allah Resulü iki namazı cem etti mesela. Şeklinde ifadeler var. Veya iki namazı cem ederek kıldı. Kıldırdı tarzında cümleler var. Tebük yolculuğu hadis-i şeriflerinde. O yüzden diğer mezhepler, Şafii mezhebi başta 30 bin askerle Peygamberimiz yolculuk yapıyor. Rastgele mola veremez. Belli yerlerde subaşı olan, güvenli olan, hayvanlar için otlama, beslenme imkanları olan yerlerde mola vermesi gereklidir yolculuklarda. Dolayısıyla zaten saat de yok malum o devirde. Saat anlayışı yok. Güneşin şeyine göre, durumuna göre, gölgelerin durumuna göre karar veriliyor ve ona göre namaz vakitleri belirleniyor. O yüzden genellikle Allah Resulü su bulunan, güvenli olan ve hayvanların da otlayabileceği yerleri seçti. 30 bin askerin ihtiyaçlarının karşılanması kolay bir olay değildi diyorlar. O yüzden uygun yerde, mola verdiği yerde her iki namaz bazen erken bazen geç. Yani saate baksak namazın vakti girmeden öğleni kıldık, ikindiyi de kılıverme. Akşam namazını kıldık, yatsı namazı vakti daha girmeden veya yatsı namazı girdi, karanlık basmıştı. Akşam namazını kıldık, yatsıyı da kılıverdik birlikte. Olması gerekir diyor diğer üç mezhep. Yolculuk sırasında kısaca iki namazın, öğlenle ikindi, akşamla yatsı namazların birlikte kılınabileceğine fetva veriyorlar. Bizim Hanefilerde söylediğimiz gibi asıl vakitlerine dikkat etmek ölçü alınmış. Ancak 2003 yılında Diyanet İşleri Yüksek Din Kurulu'nun Tarabya Oteli'nde düzenlediği dini meseleler toplantısındaki sonuç bildirgesindeki fakir de o toplantıya katılmıştık. Maddelerin birisi de özellikle Hanefi mezhebinde de yolculuk sırasında öğlenle ikindi, akşamla yatsı namazlarının cem edilerek birlikte kılabileceği tavsiye niteliğindedir. Bunu sürekli alışkanlık haline getirmemelidir ama yolculuk sırasında özellikle namazları kılmakta zorlanacağımız yerlerde bu cem etme hükmü uygulanabilir. Çünkü çoğunluk mezhepler, diğer mezhepler bunu caiz görmüşlerdir. Ama ben her namazı kendi vaktinde kılarım diyene de kapı açıktır tabii ki. En faziletli olanı yaparım. Her namaz vakti için ayrı ayrı mola veririm diyebiliyorsa bir kimse, bunu göze alıyorsa, yolculuk durumu buna müsaitse tabii ki onu uygulamasında da bir sakınca olmadığını söylemek gerekiyor. Efendim burada sohbetimi noktalarken hepinize hayırlı günler dileriz. Hoşça kalınız.